Ayrım 4. Sayfa 34. Bazen tek bir cesedi paylaşır pek çok kavram. Şimdi öylesi bir kent ki burası. Herkes bir başkası olabildiği sürece var. Ya da bir başkası herkes olabildiği sürece. Yılgınlığını, suskunluğuna gizleyebildiği ölçüde var. Hiç kimse hiçbir şey yan tutmuyor. Üç kişi bir araya geldiğinde ikisinin mutluluğu, üçüncüyü ezizleştirinde yatıyor. Üçüncünün kim olduğu ise hiç önemli değil sıklıkla. Hatta bugün ikilide yer alan bir mutlu. Yarın üçüncü mutsuza dönüşebiliyor kolayca. Önemli olan o üçüncü olma anı. Herkes ezebildiği birine ihtiyaç duyuyor. Söz, etmek için kullanılan bir silah. Arkadaşlar, yoldaşlar arasında bile. Tapınmak öylesine bir yaşam biçimi ki burada, yürürken unutkanlıklarıyla sevişebilen birisi olmaktan korkuyorum. Yürürken bile bu kentte, ki yürümek bir düşünmedir, tabii bütün ozanlarının bir masala sürgüne gönderildiği bir yerde, herkes bir başkası için yapar. Kendisi için yapması gerekenleri. Ağlarken kana karışır sevdamızın yarısı. Fark etmez, tutunuruz bireysel kısmına, büyük zamanlarımızın. Ya herkes birbirine geç varır, ya herkes birbirine erken gider. Gülüşlerimizi kalıcılaştırdığımız ölçüde, gidebileceğimiz halde biz kalırız, gülüşlerimiz gider. Bir insanın bir insana verebildiği en değerli şeyi, yalnızlığı, bana verdiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Beni kalmaya mahkum eden bir yola nasıl sevdalandığımı da, üstelik senin için yazarken bile sevgilim onu düşlüyorum. Korkunç, evet. Ona bir koridorda rastlamıştım. Ya da böyle olmasını istediğim bir gecede. Ölümler sonrasıydı, korkusuzdum. Artık hiçbir tren makas değiştirmiyordu. Ben bakabildiğimde bir otobüsün yorgun soluklarla buğulanmış camlarından arkadakileri gözlüyordum. Işıltılarını sayıyordum. Güncesini tutarak sayıklamaların. Koridor basit bir çitti. Ayağımı kaldırıp üzerinden geçemeyeceğim. Basit bir çit. Sessizdim. Öfkeliydim. Arkada ayaktaydım üstelik. Dönüyordum. Sanırım otobüse son anda yetişmişti. Daha önce de konuşmuştuk onunla. Öyle sanıyorum. Benim duruşumdan da korkunç bir merhabası vardı. Ne zamandır görmediğim bir şeyi onda görüyordum. Dahası bir gece birisini görebiliyordum gerçekten. Bir şeyler söylüyordu. Gözlerine bakmamaya çalışırken bile. Onu görüyordum denizin yüzünde. Sanki amansız bir fırtınada. Balkonda unuttuğum sardunyamı, ölü çiçeğimi canlandırmak için gelmişti. Üzerimizde incecik bir yağmurluk dahi yokken, tepede kar yağışını izlerkenki gülüşümüze benziyordu. Hem de hiç benzemiyordu bir yandan. Bu benzemeyiş tedirginliğimin tehditlerini amansızlaştırıyordu. Ortak bir acıyı dindirmek için çabalarken sessizliği paylaşmayı yeniden öğretiyordu bana. O kıpkırmızı gülüş, geceyi ben senin değilim diyen saçlarının karası, sevdamın kanını usulca siliyordu. Bir kayıp ülkenin kırlarının, hüzünlü dağlarının yamaçlarına çektiği sürmeyi anımsatan, sevdasını bağrında gizleyen kaşları ve kan tutmuş yabancı bir geçmiş, yakınlığımızın savaşını bir aşk pahasına verdirtiyordu bana. Zamanla daha iyi öğrenecektim. Ya sana ya da aşka ihanet etmem gerektiğini. Benim yüreğimde öylesine çelişiyordunuz. Öylesine birbirinizden ihanet etmekten başka bir şey yapmam mümkün değildi ki sevda için. Farklı bir iklimde yaşamaya mahkumdum diğerlerinden. Üstelik aynı çağda. Kayıp sözcükler sevdalı öpüşler. Bir demir yolu kesilmişti. Baştan aşağı bölüyordu yüreğini. Herkes için başka geçmişleri olan güç satıcıları mutlu muydu bilmiyorum ama bu mahkumiyet benim de, onların değil. Ve yemin ederim sevgilim, geçmişimi kullanmasına hiçbirinin izin vermedim. Kendimin bile. Oysa şimdi saklanan bir denizde her gün bana gülümsüyor. Ve sadece bu yabancılık bir kentin, sevdiğim yabancılık bir kentin, kendi kendine saklanmış bir an kadar yasak. Pencerelere takılıp kalmış bakışlar kadar umursamaz ve cömert olabilir. Yumuşatma gülüşünü, duvarlarındadır kent. Ayna saklısı bir düş kadar acımasız, gizli bileyler onurunu gölgeler. Yıldızlarla sarsılmaz bir zaman anlayışı vardı mezarlıkların, bahçelerine girilmiş tuzak yüreklerde. Her dokunuş için bir başkası olmak gerekirdi, hatırla. Hiç tanımadığın bir öpüş seninkidir aslında. Ne zaman, nerede yitirdiğini bulmak zordur ıssız kırılganlıkların. İşte bu da öylesi bir kargaşadan somutlanmış bir izlektir. Pas tutmuş, acıları kullanır çark. Her sevdalanmış bir izdiham yaratır. Kargaların tarlasında bir korkuluk olursun. Dudağının kırmızısını esmer akşam üstleri alır. Kavşaklar acımasızdır, bir o kadar da şefkatli. Hep seni bekleyen, hileli bıkkınlıkla ayaklarını parçalar. Aşka sınır arar. Tek gerçeği kendidir öldürülmüş kentlerin. İşte sorgulanmış baharların ele vermediği kız. Şuna inan şimdi, birisi daha öldü, herkes biliyor. Yalan söyleseler de sinsice çıkıyorlar kentlerinden. Hepsini bütünleştiren yüreklerinin sonsuz karanlığında buluşuyorlar. Onlar dua ediyorlar bizim ölülerimiz için. Sonrası gece. Oyuncak bir kelebek, kırık kanadından yapılmış yaralı bir kuşun. İnsanları olması şart mıdır bir kentin? Diye ilk sorduğunda kendini utanmıştım. Ağlamaklı bir çocuğun düşünce yargılanmıştım kendimi. İstasyonları, varoluşlarını gezmiştim kentin. Özür dilemiştim. Şimdi şu kesin ki aşk kadar yabancılık bir kenttir. Oraya uğramaması mümkünsüzdür gezginlerin. Dağ yolları dolaşıp geceleri köy evlerinin kapılarını tıklatan, ipince bir rüzgar yaylaların kokusunu indirecektir gecekondu sokaklara. Belki göl balıkları ile söyleşecektir derviş. Sığ ayrıcalıklar çoğunluk için. Alkış tutacaktır ağaç karnına yaranlara. Sır bıçaklar karanfilin ağzında. Konuşsa kesilir dili sürgün çocukların. Yangınlar doğuracaktır belki kuşku. Yanlış yangınlar. Ama sevdanın sabaha yakın olduğu bir zamanda uğrayacaktır mutlak kente birisi. Bir büyük kent çölünde koşacaktır çocuk tepeye. Bir daha çıkmayacaktır. Olsa da, olmasa da. O bizim nerede olduğumuzu her zaman bilecektir. Her şey bir bakışla başlamıştı. Bir çocuk, bir liman, iki yemin. Seni seviyorum. Uzun zamandır hiçbir şey yazmıyordum. Birden dökülüverdi satırlar. İçimde yaşayan o büyük aşka karşı tutunamayan nice sevdaların başarabildiği tek şeyi, ihaneti itiraf etmişti bu şiir. Anladım. İhanete uğrayan hiçbir aşk uğratanı terk etmiyor. Günlerdir uykusuz ve sürekli hareket halindeyim. Yola ne zaman çıktığımı bilmiyorum. Saçlarım çok yağlandı. Ter kokuyorum. Banyo yapmaya ihtiyacım var. Ankara otogarındayım. Saat 23.30. Birazdan otobüsüm kalkacak. Yeni kitabımın yoğun geçen imza gününden kalma bir zafer sarhoşluğu taşıyorum üstümde. Nereye gideceğimi hatırlamak için elimdeki bilete tekrar bakıyorum. Kayseri yazıyor. Yanımda beni uğurlamaya gelen birkaç kişi var. Aralarında hiç tanımadığım iki kişi olduğunu fark ediyorum. Sürekli bir şeyler soruyorlar. Ağzımda yorgunluktan kayan kelimelerle cevap vermeye çalışıyorum. Kafamın içinde insan sesleri ve uğultular dolaşıyor. Etrafıma bakmıyorum. Bir yerden bir yere yetişmeye çalışan insan seyri kalabalıklar. 5 dakikada bir yapılan anonslar. Ağlayanlar, sevinenler, ayrılanlar, kavuşanlar. Bekleme yerlerinde uyuyanlar, susanlar, dalgın dalgın düşünenler, yemek yiyenler ve aç durmak zorunda kalanlar. Hepsine bir tül perdenin gerisinden bakıyorum sanki. Sesler birbirine karışıyor. Yanındakiler gülüşüyor, bazen de kahkahalar atıyorlar. Ve bu sesler beynimdeki uğultulara karışıyor. Otogar, insan serini içine alıyor ve başka şehirlere kusuyor onları. Gözlerim yarı açık bir şekilde etrafıma bakıyordum. Aslında yalnız kalmaya ihtiyacım var. Otobüsün kalkışına yarım saat kalmış. Keşke biraz uyuyabilseydim boş bir köşede. Neyse ki birazdan kendimle baş başa kalacağım ve Kayseri'ye kadar uyuyabileceğim. Otobüslerde, trenlerde ve uçaklarda uyumak çok zor. Belim çok ağrıyor ama günlerdir yorulan bedenim uyurken bunu hissetmeyecek biliyorum. Uğurlamaya gelenlerden biri de beni uyarıyor ve otobüse binmem gerektiğini söylüyor. İçlerinden en suskun olanı hüzünlü gözlerle bana bakıyor. Böyle sessiz oluşu kafam içinde soru işaretleri oluşturuyor. Keşke ağlasaydı ya da gülümseseydi. Yani bir tepki vermiş olsaydı keşke. Şimdi böyle düşünüyor olmazdım onu. Çok ağlayanlar gördüm ve çok gülenler. Her uğurlamayı bir şölene dönüştürenleri bilirim. ya da bir trajediye. Ağlayanların ve gülenlerin ne demek istediğini bilirsiniz. Ama ikisinin arasında kalıp susanları asla çözemezsiniz. Gülmeye kendi zorunu hissedenler vardır, rol yapanlar. Onları bilirsiniz. Ağlayanlar vardır, sahte gözyaşları dökenler. Onları da bilirsiniz. Bir tek susanları ve tepki vermeyenleri çözemezsiniz. Gerçek mi ya da tehlikeli mi olduğunu düşünürsünüz. Bu kız, küt kesilmiş saçları, esmer teni, siyah gözleriyle bana ne yaptığını bilmeden boş gözlerle gözlerime bakıyor. Etrafındaki kalabalık siliniyor birden ve bir tek o kalıyor görebildiğim. Sesler duyulmaz oluyor. Dudaklarını kıpırdatmaya başlıyor. Onu duyar gibi oluyorum. Gitme. Otobüse biniyorum. Ardında bıraktıklarımı el sallıyorum. Bir yolculuk daha başlıyor böylece. Yorgun ve suskunum. Esmer kızı göremiyorum aralarında. Yoksa hiç olmamış mıydı? 39 yolcu ile uzaklaşıyoruz o kirli, gri kentten. Kafamı geriye doğru yaslayıp gözlerimi kapatıyorum. Bu seferki gidişimle acele koşturmalar olmadı. Diğer gidişlerimde hep bir dakika kala yetişmeye çalıştığım otobüsler ya da trenler oluyordu. Hep ucu ucuna yakalayabiliyordum. Oradan oraya koşuşturmalar, zamanla yarışlarım ve uykusuz, yorgun gidişler. Bu temponun nereye kadar devam edeceğini düşünüyorum. Sanırım bir gün bir yerde aniden öleceğim. Otobüs hızla yoluna devam ederken yanağımdan şehirlerin aktığını hissediyorum. Bir ışık seli gibi geçiyor şehirler benden ya da ben şehirlerden. Yorucu geçen imza günlerimin ardından 15 gün sonra evime dönüyorum. İstanbul'u bu sefer bir başka özledim. Evimin kapısını açar açmaz bir mektupla daha karşılaşıyorum. İşte hayallerimin şehrine gelmiştim. İstanbul beni baştan çıkarmaya hazırlanan bir nehir gibi uzanıyordu önümde. Koynunda bir yılana savaşacağım şehirdi bu. İstanbul'du. Zamanla uzlaşmayı öğrenecektim o yılanla. Neyse, nasıl bilmeden. Bana kapılarını açan üniversitenin önünde durup öylece baktım. O koca koca binalara. Kapıdan içeri girdim ve okulun geniş yolundan yürümeye başladım. Kaydımı yaptırıp bir ev aramak için bilmediğim bu şehrin sokaklarında kaybolacaktım. Okulun yabancısı olduğum yürüyüşümden, duruşumdan bile belli oluyordu. Tedirgin gözlerle etrafıma bakıyor, hiç kimsenin olmadığı bu şehirde beyhude bir umutla tanıdık yüzler arıyordum kendime. Öğrenci işlerinde sıranın bana gelmesini beklerken benim durumumda olan birçok kişi gördüm çevremde. Hepsi başka başka şehirlerden gelmişti. Kimisi iyi giyimli, gösterişli, kimisi ise biraz boynu bükük ve ezikti. Nedense hep onlara takıldı gözüm. Kendimi daha yakın görürdüm ezilenleri. Kayıt sırasında beklerken orta boylu, gözlüklü biri yaklaştı ve "Başbakanlık bursu için nereye başvurmamız gerektiğini biliyor musunuz?" dedi. Türkçesi düzgün, sıradan giyimli ve ağırbaşlı birine benziyordu. "Hayır, bilmiyorum," dedim. Kendisi gibi benim de yabancı olduğumu anladı. İşte Murat'la uzun yıllar sürecek dostluğumuz bu kısa tanışmayla başladı. O kadar samimi ve içten olabileceğini hiç düşünmemiştim. Sandığımdan daha yakın görünüyordu bana. Bilmediklerimizi beraber öğrenip 3 gün içinde tüm işlerimizi halletmiştik. Bu 3 günde de Beşiktaş'ta Murat'ın uzaktan akrabası olan birilerinin yanında kalmıştık. Birlikte bu koca şehri tanımaya çalışıyor, bir yandan da ortak tutabileceğimiz bir ev arıyorduk. Benim ilk defa geldiğim bu koskoca şehre Murat daha önce de gelmiş ama yine de çok az biliyordu bu kenti. Okulumuza, yani Marmara Üniversitesi'ne yakın olması için Göztepe civarında uzun süre bir ev aradık. Kimse öğrenciye daire kiralamak istemiyordu. Uzun arayışlar sonrasında bütçemizin yetebileceği bir eve yerleştik. Göztepe'de olmasa da oradan daha güzel bir yerde bulmuştuk evi. Kadıköy'de. En azından okula tek bir otobüste gidebilecektik. Tipik bir öğrenci evinden ziyade daha çok sanatçı evi gibi döşemiştik her yeri. Zevklerimiz o kadar uyuşuyordu ki hiç zorlanmadık kırık dökük eşyamızı satın alırken. Duvarları birlikte boyamış, birlikte onarmıştık. Bit pazarından ikinci el aldığımız eşya her türlü ihtiyacımızı karşılıyordu. İstanbul'un en güzel semtlerinden olan Kadıköy'de 30 Ağustos sokakta hem de çok uygun bir kira bedeliyle tutmuştuk o küçük daireyi. Evin arka bahçesi bile vardı. Yazın çok işimize yarayacak diye düşünmüştük. 3 katlı mütevazı apartmanın sahibi, bütün ömrünü memleketi Rize'de geçiren Davut amcaydı. Bizi çok sevmişti. Biz de onu 60-65 yaşlarında, hafif kambur, yüzü pek gülmeyen bu amcayı ev için bir yıllık kontrat yapmış, yarım saatine saat dinlemiş ve evine gözümüz gibi bakacağımıza söz vermiştik. L şeklindeki sokağın tam köşesindeydi evimiz. Apartman kapısından çıkıp sola doğru devam ettiğinizde hafif yokuş iner. 30 metre sonra trafiğin her zaman yoğun olduğu Kuş Dili Caddesi'nde bulurdunuz kendinizi. Solunuzdaki büfenin yanında yukarı doğru yürüdüğünüzde alt yola çıkar. O meşhur boğa heykelini görürsünüz. Bahariye Caddesi hemen sol tarafınızdadır. Tek eğlencemiz olan sinemalara doğru gider o yol. O yola girmeden dümdüz devam ederseniz Rıhtım'a inersiniz. Yani Kadıköy'ün en kalabalık meydanına. Harlun Tener sahnesi. Yıllara meydan okuyan görüntüsüyle dimdik ayaktadır orada. İskeleler, dolmuş minibüs durakları, belediye otobüslerinin terminali ve o insan kalabalıkları. Ben İstanbul'um diye haykırır yüzünüze. Akşamlar tek başıma Rıhtım'a iner, Beşiktaş iskelesinin yan tarafına doğru uzanan hasırda çay içerdim. O küçük taburelere ve masalara sığmaya çalışan onca insanı izler, şiir yazmaya çalışırdım. Arada bir gelip bana mendil satmaya çalışan küçük esmer çocuklara para verir, yarısı yenmiş simidimi onlarla paylaşırdım. Öğrencilik yıllarımın en güzel ve en acı zamanlarıydı. Arasızlık, parasızlık ve özgürlük dolu yıllarım. Ben sahilde dolaşıp denizi seyrederek günlerimi geçirirken Murat evde kalıp kitap okumayı tercih ederdi. Bursa'dan gelmişti bu şehre. Annesi ve babası ayrı yaşıyordu. Zaman zaman bunun olumsuz etkilerini gözlemleyebiliyordum onda. Dünya güzeli bir kız kardeşi ve yaşından daha olgun gösteren bir erkek kardeşi vardı. Bazen yanımıza gelip bizimle kalırlardı. O benim dert ortağım, sırdaşım ve bazen de öykündüğüm biri olurdu. Ben duygusal bir insandım. Murat ise mantıklı. O yönüne hayrandım. Ben daha çok şiir kitaplarını okumayı tercih ederken o kendisine polisiye romanlar seçerdi. Kadıköy Postanesi'nin arka sokağındaki Akyüz Kitap Evi'nde alırdık tüm kitaplarımızı. Yıllardır orada çalışan kumral kız o kadar iyi tanımıştı ki bizi, akşama kadar asık olan suratında bizi gördüğünde bir gülümseme belirirdi. Ben sıkılgan ve içine kapanık biriydim. İnsanlarla hemen iletişim kuramazdım. O yüzden o kumral kızla hep Murat sohbet eder ve dükkandan çıkarken en dayanılmaz esprilerini patlatırdı. Soğuk ve kendine has bir güzelliği olan o kumral kızı hep o kitap eviyle birlikte hatırladım. Bir keresinde yeni çıkan bir dergiyi bana tavsiye etmişti. İlk sayfasındaki şiiri görür görmez mutlu bir gülüş oturdu yüzüme. Deli dolu geçti ateş hatlarından, sevgim korkuyla beraber büyüdü içimde. Sevdikçe korktum, korktukça daha çok sevdim. Er geç birbirini boğacaktı bu duygular biliyordum. Neden sonra farkına varıyor insan? Ayağına takılan büyük taşları yoluna kendi döşediğinin. Senin yarınlara inancın benden yüklüydü, daha cesaretliğinin. Planı çatılmamış yarınların ektiğin umutlar. Er geç açacaktı biliyordun. Deli sevdalı çocuk ruhumun, nicelerinin uğruna kıymetler kopardığı, değersiz dertlere sırt dönmüş güvenli saflığında bir sonsuzluk buldun kendine. Ve hayatımızın resimlerini çizdin duvarlarımıza. Sonra birden yeşil bir kentte ılık bir yaz gecesine astın beni. Sevdalı ömrümün dakikası 5 para etmezdi, ödedim. Cümlelerim seni taşımaktan yorgun düştü. Son sözün ve son anın efendisi olmaya bilenmiş, yüreğine yenildim. Geçmişten nefes alıp geçmişe nefes verdim. Anılar kemirdi yüreğimi, felç oldu işlerim. Zamanın çoktan dibe çöktüğü kum saatimden, belinden. Tek bir saniye bile süzülmüyordu. Ters çevirmeye cesaretim yoktu. Çünkü yeniden başlayacak bir hayatın korkağı olmuştum. Aşkların sonrasında hüzün vardır. Ya sen hüznü boğarsın ya da hüzün seni boğar. Ama birisi kanatlarını kırarsa eğer yaralı kuş rolüne soyunacağına yürümeyi denemelisin, hayata dönmelisin. Bunları düşünebilmek bile kendime dönüşümdü ve sonunu infaz ediyordu içimde. O gece yüreğimden sağ çıksaydın, eğer ölen ben olurdum. O gece hayatın lekesiz bir anında seni intihar ettim. Şimdi katil benim. Artık güncemde bir boşluksun. Yavaş yavaş taze anıların altına gömülüyorsun. Ve sana sandığım her şeyin aslında benim olduğunu öğrendim. Hiçbir duygunun tek ilhamı değilsin. Kendini keşfettikçe seni kaybediyorum ve ufkuma sessizliğimi korkusuzca geriyorum. Seni intihar ettim isimli bu şiiri Murat'a okuduğumda bana verdiği tepkiyi hiç unutmuyorum. Vay be, adam yazmış. O şiiri benim yazdığımı çok sonraları öğrenecekti. Bir dergiye gönderdim ve unuttuğum bu şiiri o kumral kız sayesinde bulmuştum. Murat son günlerde çok dalgındı. Bir anormallik olduğunu sezinledim. Ama cesaret edip de soramadım ona. Neyse, sonunda ne olup bittiğini bana kendisi anlattı.